Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Dicle Payverdi. Eserin adı Yaşadım Diyebilmek İçin. Yazarı Mitka Gripcheva. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Bülent Habora, Ali Aydın. Yar Yayınları. 9. baskı Ekim 2015 İstanbul. ISBN No'su 978-975-7530-71-8. Bu kitap 226 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Temmuz 2017. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Seni Halk Adına Ölüme Mahkum Ediyorum romanıyla ülkemizde tanınan Mitka Gripcheva, Yaşadım Diyebilmek İçin adlı bu eserinde dava arkadaşı, savaş arkadaşı ve hayat arkadaşı Dimitri Gripcheva anlatıyor. Mitka Gripcheva'nın bu eserinin daha önceki baskıları Türkiye kamuoyunca ilgiyle karşılanmıştır. Mitka Gripcheva, Yaşadım Diyebilmek İçin. Savaş arkadaşım ve eşim Dimitri Gripcheva. Atsız sansız yaşıyorlar. Gizlidir onur ve görevleri. Çoluk çocuk bırakıp gider onlar en mutlu saatinde gecelerin. Unuturlar sevmeyi, sevilmeyi ve inançla tek amaca yürürler. Düşmanın altında gizlendiği maskeleri yırtarak birer birer. Pavlet Matev. Sunuş. Bu kitabı yazmaya Dimitri'nin ölümünden kısa bir süre sonra başladım. Çoğu kez yasını tuttuğum olmuştur ama belki sağdır umudunu yitirmemiştim hiçbir zaman. Kendisini ancak önümde hareketsiz, gözleri kapalı gördüğüm, soğumuş alnına dokunduğum ve kürek kürek toprağın tabutu üzerine döküldüğünü gördüğümde tüm umutlarım sönmüştü. Gerek dağdaki partizanlık yaşamımda, gerekse illegal yaşadığım sıralarda bizimkilerin olsun, yabancıların olsun ölümünü çok gördüm. Ne var ki ölüm bu kez en yakınımını alıp götürüyordu. Yıldızı parlak bir kişiymiş Dimitri. Ardında iyi bir anı bırakıyordu. Kısa bir zaman parçası içinde çoğu kişinin koca bir yüzyılda yaşamadığı kadar çok yaşamıştı. Başkaldırıcı kuşağımızın yazgısı böyleydi. Kendisini sosyalizm davasına adamış, bunu yaşamının anlamı yapmıştı. Devrimin potasında yanıp kavrulan bir kişi ise ömür boyu mutluluğu tatmış bir kişidir. Kişisel yaşamını yatsıyarak kendini esirgemeden kazanılan bu ödüle yaraşık çok az kişi vardır. Büyük zafer uğruna savaşan kişiler de onlar. Adım adım, acılara katlanarak ama asla yoldan sapmadan kutsal amaca doğru ilerleyen kişilerdi. Ayaklanma yaşamlarının tek ve en büyük bayramı olmuştu. Zaferden sonra da durup dinlenmediler. Durup ulaşılmasına sevinmeye vakitleri yoktu. Sınıfsal kavganın devam ettiğini ve yine en tehlikeli, en ağır cephede bulunmaları gerektiğini açıkça biliyorlar, bunu bilinçleriyle algılıyorlardı. Gelenekleri yoktu onların yaratılan yeni ortamda, yardımına koşacak deneyleri yoktu ve özel fakültelerden geçmeseler de güçleri dışındaki görevlerin üstesinden gelmeyi başardılar. En yüce bir okulda devrimci mücadelenin okulunda yetişmişlerdi. Yıllar geçti, her şeyin bir sırası var. Yaşamın yasalarına göre bu kişiler ihtiyarladı, kimileri dünyadan çekip gittiler. Ne var ki geçmişi anımsadıklarında gülümsüyorlar ve bilmediğiniz çok şey var. Bizim duyduğumuz mutluluğu siz hiçbir zaman duymadınız. Siz devrime katılmadınız diyebiliyorlardı. Evet, onlar bu ödülü yaşadıkları çağdan kazanmışlardı. Gidiyorlardı birer birer, yerlerini çocuklarına ve torunlarına devredip onlara titizliklerini bırakarak gidiyorlardı. Bu kişilerden biri Dimitri'di. Bu yüzden onun yaşamını anlatan bir kitap yazmayı kararlaştırdım. Anılara dönmek o korkunç acıyı yenmeme yardım ediyordu. Yaşamını dolduran olaylara ve anılara ne kadar çok derinleşirsem onun var olduğunu, ondan da bir şeyler bıraktığını, insanların kendisini unutmayacağını düşünerek Acım o derece hafifliyor, sükunete ve gurura dönüşüyordu. Dimitri Gribchev'in yaşamında kendisiyle birlikte olmadığım dönemler vardı. O dönemleri ölümünden sonra kalan öykülerden ve notlarından biliyorum. Ama kafamda daha iyi canlandırabilmek için arkadaşlarına rica ettim. Bana birkaç sayfalık yazılar hazırladılar. Savaş arkadaşları ve meslektaşlarının yazdıkları her şeyi tamı tamına veriyorum ve Dimitri'yi bütünüyle canlandırma çabamda bana yardımcı oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. En önemli yazı ve bilgilerin aranıp bulunmasında bana yardım eden bütün öteki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Polis arşivlerini karıştırdım. Çok değerli belgeler buldum. Kaynağı sınıf düşmanı olan bilgilerdi bunlar. Barikatın karşı tarafından geliyordu. Ama onlarda da bir yaşam öyküsü denemesi için gerekli şeyler bulundu. Doğaldır ki onun kendi arşivinden başlıca onun iddiasız, yani diyebilirim ki filiz sürüp çiçeklenmeden kalmış edebiyat denemelerinden de yararlandım. Orada bir kişinin karakterindeki çizgi ve detaylarla karşılaştım. Tüm bunların yardımıyla insan ve devrimci Dimitri Stoyanov Gribchev'in kişiliğini canlandırmaya çalıştım. M. Gribcheva. 1. Bölüm. Ne zaman çocukluk yıllarından söz açılsa değişmez bir alışkanlıkla Dimitri her vakit sevimli kahramanı Paraskeva Nine ile zamanında herkesin Deli Peka dediği büyük annesiyle başlıyordu konuşmasına. Ondan sevgiyle, gizlenemeyen bir yakınlık duygusu ve sıcaklıkla, çocukluk anılarının en cana yakın kişisi gibi konuşmasına yer yer gülmece de katarak söz ediyordu. Bu kadın onun çocukluk anılarını öylesine dolduruyordu ki ben de bu kitaba onunla başlamayı yerinde buluyorum. Deli Peka, Gribchev'lerin gelinlerinden biriymiş. Gribchev'ler ise koca Balkan'ın eteklerine, dağın tepelerinde bir barınak ararcasına sokulmuş, ormanı gür, otlakları geniş ve şırıltılı çayları bol bir çevrenin ortasında şirin ve küçük bir kasaba olan Etropole'de oturuyorlarmış o zaman. Traklarla romanların gelip geçtiği devletimizin daha ilk kuruluş yıllarında Bulgarları bağrına basan bir kasabadır Etropole. Yüzyıllar boyunca Bulgar ulusunun ulusal bilincini koruduğu bir yer, kutsal bir onur ocağı. 300 yıla yakın bir süre boyunca buraya Osmanlılar gelmemiş, bu yüzden de özgürlük seven Etropolilerin uyanış dönemine büyük bir yüreklilikle katılmış olmaları doğal sayılmalıdır. İçlerinden uyanış dönemimizin birçok militanı yetişmiş, faşizm yıllarında Gribchev'ler soyu direnişe çok sadık kahramanlar vermiştir. Kaldı ki bugüne değin özgür çehresini koruyabilen pek az kentimizden biridir Etropole. Eski taş duvarlı evlerini, çardakları ve eski portreleriyle koruyabilmiş olan bu kent, eşsiz havasını yaşatmaya devam ediyor, yanlış yorumlanan bir uygarlık hastalığının kurbanı olmaktan kaçınarak çehresizleşmekte acele etmiyor. Çok eski zamanlardan beri bu yörenin temel geçim kaynakları hayvancılık, madencilik ve zanaatçılıktır. Gribchev soyunun erkekleri de zanaatçıymışlar. Dimitri'nin amcası Tsene Ivanov Gribchev'in tanık olduğu üzere bir zamanlar Etropole'de genellikle tahtadan yapılan evler için kayın ağacından parmaklık, tavan ve döşeme tahtaları ustası pek çok zanaatçı varmış. Zamanla eğrilmemesi için bu tahtalar ormandan kesilerek yarılan kayın tomruklarından yapılırmış. Tomruklar önce ateşte dağlanıyor, sonra da suda tutuluyormuş bir süre. Pek çok kişi bu arada Dimitri'nin dedesi Tiseno dede de bununla uğraşıyormuş. Alacakaranlıktan akşam karanlığına kadar sırtıyla kayın tomrukları taşıyor. Boykovets yöresindeki derin su birikintilerinde tuttuktan sonra bunları yeniden yüklenip gerisin geriye götürüyormuş. Şimdi bu birikintilere Gribchev gölleri denir. Gribchev'de de ara sıra, hele bayram günlerinde bir iki kadeh atmayı da severmiş. Bu halinde kendisine takılacak olanlara eliyle sırtını göstererek "Sırtımı görüyor musun sırtımı?" diyormuş. Rakı parası sağladı gene bana. Her zaman hiç değişmeyen yanıtı bu olduğu için kasabada ona Gribcheto demeye başlamışlar. Giderek bu ad öylesine yaygınlaşmış ki asıl soyadı yavaş yavaş unutularak bu yeni adı söylenmeye başlamış. Gribchev, Gribchev sırt anlamına gelen gırptan türetilmiştir. Soyadı işte böyle meydana gelmiş. Deli Peka çok genç yaşta dul kalmış. altı çocuğunu geçindirmek için de kolları sıvayarak mutafçılık. Mutaf, keçi kılından hayvan çulu, yem torbası gibi şeyler dokuyan kimse. Yapmaya başlamış. Bundan böyle ömrünün sonuna dek binbir güçlüğe katlanmak zorunda kalan kadıncağız, tek sevinç, tek avuntu kaynağı olarak yaşamın tek anlamı olan altı çocuğuna sarılmış. Her ana gibi o da çocuklarına kendisininkinden daha mutlu bir gelecek sağlamak dileğiyle yaşıyormuş. İstiyormuş ki hiç değilse erkek çocuklar okusun. Ama ne yazık, mutafçılığın getirdiği 3-5 kuruşla bu dilenciliğin gerçekleşmesi olana... Ama ne yazık, mutafçılığın getirdiği 3-5 kuruşla bu dileğinin gerçekleşmesi olanak dışı. Bunun için daha küçük yaşlarda çocuklarını ağır işe alıştırmaya çalışıyormuş Deli Peka. Ne var ki yalnızca çalışmakla zengin olunamadığını çok iyi biliyormuş. Umduğu tek şey, görebildiği tek olanak, çocuklarını iyi bir kapıya gelin ya da güveyi yapmakmış. Bu amaca ulaşmak için elinden geleni esirgememeye kararlıymış. Büyük oğlu Stoyan biraz büyüdüğü zaman evlenmek için yaşı pek genç de olsa hiç vakit kaybetmeden ona gelin aramaya başlamış. Pratik zekası onu kasabanın en ileri gelen zenginlerinden birinin evine sürüklemiş. Büyük bir öz saygı ve özgüvenle tüccar Dimitri Palikar'ın kapısını çalmış bir gün. Yoksul dünürcünün bu hareketini bir tepe gözlük olarak kabul eden ağa kuşkusuz onu kapıdan içeri bile almamış ya, bununla Deli Peka'yı niyetinden vazgeçiremeyeceğini nereden bilsin? Deli Peka hemen taktiği değiştirmiş. Bu kez Palikar'ın kızını istemeye başlamış. Sokakta, pazar yerinde, horonda adım adım peşinden yürümüş. Durdurup konuşmuş. Oğluyla evlensin diye kandırmaya çalışmış kızı. Güvendiği tek sermaye de oğlunun yakışıklı oluşu. Gerçekten Stoyan kasabasının en levent delikanlılarından biriymiş. Palikar'ın kızı ise çok güzel kızlardan olmamakla beraber doğuştan bir sakatlığı da varmış. Bu haliyle onu böylesine yakışıklı bir başka delikanlının isteyeceği kuşkuluymuş biraz. Kim bilir, Deli Peka durumun bu yanını da aklından geçirmiştir belki. 18 yaşlarında olan Ivanka Palikarska karakter bakımından babasına benziyormuş. Sözünü dinletmesini bilen, irade sahibi bir kız. Eninde sonunda babasını ödün vermeye zorlayarak çok hoşuna giden bu delikanlının anasını evine davet ettirmeyi başarmış. Görüşme soğuk bir isteksizlik havası içinde geçmiş. Ağa ikide bir burnundan derin derin nefes alıyor, hele Deli Peka'nın serin kanlılıkla çeyizi ek olarak para, drohama da istemesi onu çileden çıkarıyormuş. En sonunda dayanamamış Palikar, Deli Peka'yı yeniden kapı dışarı etmiş. Ne var ki iş işten geçmişmiş artık. Ivanka ile Stoyan birbirlerini seviyorlarmış. Bundan sonra çocuklarının hatırı için Palikar'la Deli Peka daha sonra iki kez görüşmüşler. Yine acı söz söylemişler birbirlerine. Yine hakaretlerin en biberlisini savurmuşlar ama gururlu baba eninde sonunda geri adım atmak zorunda kalmış. İstenilen çeyizle parayı vererek evlenmelerine razı olmuş. Bir süre sonra düğünleri yapılmış. İşte böylece Deli Peka'nın o denli büyük direnç, cesaret ve kurnazlıkla yürüttüğü çaba başarıyla sonuçlanmış. En yoksul bir etropole evine kasabanın en zengin kızı gelin olmuş. Ne yazık ki gelinin çeyizi ve parası da grip çevirgili kurtaramıyor yoksulluktan. Hazır para değil mi? Kalabalık ailenin geçimi yolunda harcanıp tükeni veriyor kısa bir süre içinde. Bundan sonra Ivanka Palikarska'da yoksulluğa alışmak, kaynanasının huylarına katlanmak zorunda kalıyor. Çok geçmeden ilk oğlu da dünyaya geliyor. Yordan, onun ardından 6 Kasım 1914'te 8 Kasım'dan, kışın başlangıcı sayılan 8 Kasım, Hristiyanların güz bayramı Dimitr günüdür. 2 gün önce ikinci oğlu dünyaya geliyor. Deli Peka, dünürü Dimitri Palikar'a sevgiden değil, mucizeler yaratan Aziz Dimitri'nin, Hristiyanların güz bayramı Dimitr günüdür, onuruna ikinci torunun adı Dimitri olsun istiyor. Dimitri'den sonra daha 4 çocuğu dünyaya gelmiş Ivanka'nın. Ama Deli Peka olanca sevgisini Mitko'ya, Dimitri'ye vermiş. Dış görünüşüyle kendisine çok benzeyen bu çocuğa karşı iç dünyasının mantığı ile olacak devamlı bir öncelik duygusu besliyormuş Deli Peka. Lokmasından ayırarak sevgili torununa birer ikişer kitapçık alıyormuş. Yaşam görgüsünün etkisi altında öğreniminden daha güvenilir bir sermaye olmadığına inanıyor. Dimitra iyi bir öğrenim vermek, yani kendi çocukları için yapamadığını torunu için yapmak istiyormuş. İlk dersleri Deli Peka'nın okulunda almış küçük Dimitr. Büyük annesinin dizinde doğduğu yörenin tarihlerini öğrenmiş. Barzak ve Putya boyvodalarıyla yürekleri titreten çetelerini tanımış. Cesur kadın Rada'nın 300 kişilik bir çetenin başına geçerek Rada Dağı'nın geçitlerini nasıl koruduğunu öğrenmiş. Kurtuluş Savaşı, Şipka ve Şeynova'ya gönüllü giden Etropolilere üstüne bilgi edinmiş. Bundan çok yıl sonra Dimitr Gripchev, Deli Peka'dan dinlediği serüvenleri kendisinin de katıldığı, kendisinin başından geçen serüvenler gibi anlatmaktan zevk duyardı. Zaten çocukken de büyük annesinden öğrendiği bu öyküleri seve seve arkadaşlarına anlatıyormuş. Coşku ve sevinçlerini başkalarıyla paylaşmak isteği karakterinin belirgin bir özelliğiydi Gripchev'in. Daha 5 yaşındayken küçük Dimitr serbestçe okumaya başlamıştı. Okuduğu kitaplarda neler anlatıldığını bütün mahalle çocukları öğreniyormuş. Giderek roller değişmiş evde. Artık Dimitr büyük annesinin değil, Deli Peka torununun dikkatli dinleyicisi olmaya başlamış sık sık. Dimitr 6 yaşındayken büyük annesi onu Varovites adlı Etropole manastırına götürmüş. Kurtuluş öncesi büyük edebiyat ve kültür ocaklarından biri olan bu manastırda 16. ve 17. yüzyıllarda aydınlanmacı halk düşünürlerinin ünlü Varovites ekolü oluşmuştu. Tarihçilere göre o denli çok el yazması kitabın korunup günümüze kadar ulaştığı bir başka yer yoktur ülkede. Deli Peka ile Ivanka, Dimitr'in annesi, çok dindarmışlar. Hatta Ivanka oğlunun papaz olmasını istiyormuş. Ona elinden geldiğince din terbiyesi vermeye çalışıyormuş. Bu bakımdan manastıra yapılan ziyareti anlamak güç değildir. Bir de şu var ki manastırda yapılan ayinlerden, ikonalara yakılan mumlardan ve papazın kutsamalarından sonra ihtiyar kadın torununu bir başka kutsal tapınağa daha götürmüş. Diakon Levski'nin yeraltı sığınağına. Bu sığınağın giriş kapısı manastır mutfağının ranzaları altında bulunuyormuş. Oradan başlayan büyük bir yeraltı tünelinden geçilerek manastırın duvarları dışına ormana çıkılıyormuş. Levski'nin sığınağında Deli Peka nine torununa büyük havarinin Etropol'de kurduğu komiteyi, komitenin yönetmeni ulusal kurtuluş devrimimizin seçkin militanlarından biri olan öğretmen Todor Pivi anlatmış uzun uzun. Çocuk gözlerini alabildiğini açmış, büyük annesini dinliyor ve bu iki ziyaretten hangisinin, manastırdaki ikonalara ayinler mi yoksa kendilerini kayıtsız şartsız özgürlüğe adayan bu yiğit kişilerin bıraktıkları anı ve izler mi, yüreğinde daha derin izler bıraktığını kestiremiyormuş bir türlü. En sonunda okula başlayacağı günde gelip çatmış. Deli Peka torununun eski giysilerini derleyip yamamış. Köşede bucakta sakladığı 3-5 kuruşla ona işlemeli güzel bir çift nalın satın almış. Ve çoktan okuma yazma bilen torununu kolundan tutarak okula götürmüş. Gururla öğretmene teslim etmiş. Söz arasında şunu da belirtelim ki okumayı erken öğrenmesi küçük Dimitr'in epeyce huzursuzluk duymasına neden olmamış da değil hani. Okuduğu her kitap üzerine ağabeyi Yordan'la tartıştığı, gecenin geç saatlerine dek kitabın başından kalkmadığı için lamba çok gaz yakıyor diye annesiyle sık sık kavga ettiği oluyormuş. Okuma yurduna da yazılmış o sıralarda ve oradaki görevli verdiği kitapların çok kısa bir süre sonra geri verildiğini gördükçe çocuğun bu kitapları gerçekten okuduğuna aklı yatmıyormuş pek. Yalnızca resimlerini karıştırıp geri verdiğini tahmin ettiği için bir gün sonra iade ettiği kitap üzerine çocuğu sınava çekmek istemiş. Bir de ne görsün, ayrıntılı yanıtlar verdikten başka Dimitr'in çocukça da olsa kitap üstüne eleştiri notları da var. Görevlinin şaşkınlığını bir düşünün. Okulda da güçlü öğrencilerinden biri Dimitr. İlk önce sıkılganlıktan kurtulamıyor bir türlü. Daha çok kızlarla arkadaşlık etmeyi yeğliyor. Kızlar ona örgü örmeyi, nakış işlemeyi öğretiyorlar. O derece uysal ve sakin bir çocukmuş ki arkadaşları ona Dobrinka diye bir kız adı takıyorlar. Ne var ki bu uyanık çocuğun ağırbaşlı olduğu kadar herkese yardıma koşmaya hazır, iyi yürekli bir çocuk olduğunu da görmüyorlar değil. Sık sık elinde kumbarasıyla kasabadaki yoksul ve darda olan kimseler için yardım toplarmış Dimitar. Aslında Stoyan Gırbeçev'in ailesi de dardaymış o zaman. Kurtuluştan sonra Etropoli'de ekonomik çöküş başlamış. Sıradan zanaatçılar gelişmekte olan kapitalizmin amansız darbeleri altında ezilmekteler. Kasabadan çok kimseler küçük kenti bırakarak Sofya'ya göç etmek zorunda kalıyorlar. Pek çok dükkan ve iş yeri kapatılmakta, sokaklar kepenkleri çekilmiş dükkan pencereleriyle ıpısız kalmaktadır. Bu durum kasabanın hızla proleterleşmesine ve sosyalist hareketin güçlenmesine yol açıyor. Birinci Dünya Savaşı sona erince Hristo Yasanov, Yordan Kesyakov, Nedyalko Yosivov, Boris Zaimov gibi devrimci düşüncelerin kıvılcımından ateş alan daha birçok kişi Etropol'e dönüyor. Kentte sağlam geniş bir parti grubu oluşturuyorlar. 1918 yılının Kasım'ında Etropole'deki parti örgütü yeniden ayaklarının üzerine dikeliyor ve ayrıca çevre köylerde de parti örgütleri kuruluyor. 1923 ile 1925 dönemi terörü bu kentte de kanlı izler bırakıyor. Alexander Atanasov 24 Nisan 1925'te öldürülüyor. Hristo Yasanov ve Nedyalko Popov Sofya'da tutuklanarak ortadan kayboluyorlar. Ve Vrachov ve Ofrachov 16 Mayıs 1925'te öldürülüyor. De Grinçarov Sofya'da kurşuna diziliyor. Ne var ki bu baskı ve terör Etropolililerin mücadele azmini kıramamıştır. 1927 yılında parti çalışmaları yeniden etkilenmiş. BRP, Bulgaristan İşçi Partisi, bir yıl sonra da RMS, İşçi Gençlik Birliği kurulmuştur. Güçler birleştirilmiş, düşmana karşı yeni kararlı bir mücadelenin hazırlığına geçilmişti. Yoksulluktan hayal kırıklığına düşen Dimitar Gribchev'in babası da kentten ayrılmak, 8 kişilik ailesinin hiç değilse ekmeğini sağlamak kaygısıyla bir iş aramak üzere yabancı ve soğuk Sofya'nın yolunu tutuyor. Dimitar da ilkokul tamamladıktan sonra babasının yanına gitmek, öğrenimi orada sürdürmek istiyor. Öğretmenlerin öğüdü de bu. Çocukta okuma hevesi alabildiğine büyük. Niçin okumasın? 1930 yılının bir güz günü yakınlarıyla vedalaşan Dimitar Sofya'nın yoluna düşüyor. Yolun birkaç dönemecini geçtikten sonra doğduğu kent görünmez oluyor arkasında. İkinci bölüm. Sofya'da Teknik Sanat Okulu'na yazılıyor Dimitar. İyi fikir. Hem okuyacak hem de bir zanaat edinecek. Ne yazık ki bunu gerçekleştiremiyor. Bir lise öğrencisinin nafakası Stoyan Gribchev'in taşıyamayacağı bir yük oluyor. O sıralarda bir itfaiye örgütüne çalışan babanın aldığı maaş o denli düşükmüş ki hangi birine yetsin. Etropoli'ye ailesini ancak açlıktan kurtarabilecek kadar para gönderebiliyormuş. Dimitar'a hemen hemen hiçbir şey kalmıyormuş. 6 ay sonra oğlunun okuldan ayrılması gerekiyormuş. Güzel düşleriyle vedalaşması, ruhsuz kentin acı gerçekliğiyle yüz yüze gelmesi gerekiyormuş. O da kendisi gibi binlerce kişiyle birlikte ekmeğini kazanmak yoluna koyuluyor ama dünya ekonomik bunalımı yıllarında işsizlik korkunç boyutlara erişmiştir. Bizim yaşta olanlar işsizlik sözcüğünün ne denli korkunç bir şey olduğunu bilirler. Çocuklarımız için anlamını yitirmiştir bu sözcük. Onlar yalnız gazete ve kitaplardan bilirler onu. Ama içlerinde açlık, umutsuzluk ve intihar gibi kavramlar taşıdığını anlayamazlar. Dimitar fabrikadan fabrikaya, inşaattan inşaata gezip dolaşıyor. Her yerden aldığı karşılık olumsuz. Uzun süre boşu boşuna gezip dolaşmalardan sonra açlıktan başı dönmüş, yorgunluktan dizlerinin dermanı kesilmiş durumda umutsuzluğunun kucağına atıyor kendini. Oğlundaki bu ruh sıkıntısı giderek babaya da geçiyor. Stoyan Gribchev, itfaiye örgütünün komutanına gidiyor, bir gün nasıl olursa olsun oğluna bir iş bulmasını rica ediyor. Uzun süren bir görüşmeden sonra Zaharçuk, yardımda bulunacağım diye söz veriyor. Dimitar itfaiye arabalarını yıkayacak, avlu ve odaları süpürüp temizleyecek, mutfak işlerinde de yardımda bulunacak ve tüm bunlara karşılık da kendisine cömertçe 3 öğün yemek ve yatacak yer sağlanacak. Dimitar'ın renksiz ve sevinçten yoksun günlerine çok ağır bir emeğin yorgunluğu katılıyor. Öteden beri kafasında dolaşan bir soru, şimdi daha büyük bir güçle onu üzmeye başlıyor. Daha ne zamana dek böyle yaşanacak? Bir gün eline Gençlik Birliği'nin Çernova, Zname, Kızıl Bayrak adlı illegal gazetesi geçiyor. Elden ele dolaşan fabrika ve atölye köşelerinde, tavan aralarında ve bodrum katlarda gizlice mum ışığında okunan gazetelerden Červeno Zname. Sayfalardan birinde bir yazı başlığı dikkatini çekiyor Dimitri'nin. İşsiz gençlerin mücadelesini örgütlemeliyiz. Yazıyı büyük bir ilgiyle okuyor. Yıllar sonra bu yazıyı hep anımsıyordu. Dimitri onu okuduktan sonra yaşamla ilgili düşüncelerinin tamamıyla değiştiğini söylüyordu. Bu yazıyı okuduktan sonra yoksulluğun çalışan insanların değişmez yazgısı olduğunu, işsizliğin bunun kişisel bir sorun olmayıp bütün işçiler için genel bir tehlike oluşturduğunu ve bir yerlerde bu durumla bağdaşarak baş eğmeyen, mücadeleye çağıran insanlar bulunduğunu anlamaya başlıyor. Yönetime karşı savaş. Bu yeni ve müthiş düşünce 18 yaşındaki genci olanca gücüyle etkiliyor. Dimitri tam o sırada itfaiye örgütünün kapısı önünde onun gibi iş arayan bir gençle karşılaşıyor. Bu mutlu rastlantı Dimitri Gırbaçev'i Netso Garvanski ile buluşturuyor ki bu olay gelecekteki bütün yaşamında büyük rol oynamıştır. Dimitri ile Netso'nun arasında iyi bir dostluk doğuyor. İkisi de hemşehri. Betovgrad yöresinden ikisinin de yazgısı bir. Yoksulluğun acılarını aynı biçimde çeken kişiler. Tüm bunlar dostluklarının sağlam bir temel üzerinde kurulmasına neden oluyor. Bir gün Nesto eski dostunun boynunda bir haç, bir parça buhur ve bir diş sarımsaktan oluşmuş bir muska görüyor. Annesinin verdiği bu haç Tanrı'nın yardımını garantiliyor. Buhur şeytandan, cin periden, sarımsak da hastalıktan koruyor diye taşıdığı bu muska devrimci Garvanski'de büyük izlenim bırakıyor. Karşısında saf, temiz ve acemi bir fakir çocuğun bulunduğunu daha iyi anlıyor. Dimitri yeni dostunun yaşam öyküsünden çok şeyler öğrenmiş. Betovgrad'ın Lipnitsa köyünde doğmuş, poligrafi okulunu bitirerek basın işçisi olmuştu Garvanski. Görüştüklerinden az önce hapisten çıkmıştı. Hapse düşmesinin nedeni de şuydu. Yedek subay okulunda başçavuş olarak askerliğini yaparken bir gösteriyi polisle birlikte dağıtmak emri almışlar ama bunu yapacakları yerde Netso ve arkadaşları göstericilere katılarak polislere iyice bir dayak atmışlar. Bu olaydan sonra rütbesi indirilmiş mahkemeye verilmişti. Ne var ki Dimitri'nin bu yeni dostu hakkında bilmediği bir şey kalmıştı. Netso'nun Komsomol'da aktif bir üye oluşu. Garvanski, Deveciyev'in basın evinde işe başlamıştı. O sıralarda İşçi Partisi'nin basın organı Robotnichesko Delo gazetesi bu basın evinde basılıyordu. Gazetenin düzenleyicisi Ozan Mladen Itseyev'miş. Garsevski'nin aklı fikri Mitko Dimitri'nin kısaltılmış dostça söyleniş biçimi. Hep onu düşünüyor. Onu şimdiki durumundan kurtarmanın çarelerini arıyormuş. Basın evine bir çırak arandığını öğrenince onu da oraya almaya kararlaştırmış hemen. Mitko dostkuyla birlikte olacağına sevinmiş kuşkusuz. Netso onu yanına çırak almış. O günlerde zanaatı, daha sonra da illegal çalışmaların yollarını öğrenmiş. Dimitri'nin basın evinde işçi olarak öğrendiği ilk iş, dizgi kasasında harflerin taksimi olmuş. Sonra gazete sütunlarına metinlerin dağıtılıp toplanması özelliklerini öğretmiş Garvanski. Mitko işine büyük özen gösteriyor, mesleğinde çabuk gelişiyormuş. Basımcılığı öğretmekle birlikte Netso Garvanski Mitko'nun Marksizm ideolojisini benimsemesinde de yardımcı oluyor. İşçilerle sanayiciler arasındaki çelişkileri, sınıfsal mücadelenin temellerini açıklıyor ona. Mitko ilgiyle dinliyor, her sözcüğü kurutma kağıdı gibi emiyor. Çok az bir süre sonra Dimitri siyasal yaşamın derinliklerine de açılmaya başlıyor. Hatırlıyorum, yıllar sonra Dimitri'yle yeniden görüştüklerinde Garvanski şakalaşıyordu. Hatırlıyor musun, boynundan haçı nasıl koparıp almıştım? O dönemde işçi hareketinde yandaş böyle kazanılıyordu. O yıllardan Dimitri Grebchev'in bir defter ve birkaç deste kağıda yazılmış notları korunuyor. Kendi eliyle yazdığı bu notlarda belirli bir olgu ya da olay üzerine tutum ve düşüncelerini okuyoruz. Değişik yıllarda, dinlenme saatlerinde ya da moralinin buna uygun düştüğü anlarda yazılmış notlar bunlar. Çıraklığa başladığım ilk aylarda beni düş kırıklığına uğratan yaşam üzerinde derin derin düşüncelere dalıyor. Nasıl yol tutulacağını bilemiyordum. Bu yolu ancak basım evinde işe başladıktan sonra buldum. 1932 yılında İşçi Partisi'nin hemen hemen bütün yayınları benim çalıştığım basım evinde basılıyordu. Burada devrimcilerin arasına düştüm. Onların etkisi altında kaldım. Bunlardan Nesso, Garvansko, Geçko ve diğerlerine çok şey borçluyum. 1932 yılında sendikalara giriyor. Dimitir ve sınıf bilinçli proletaryanın yolundan yürümeye başlıyor. Notlardan okuyoruz. Bir gün basım evine bir arkadaş geldi. Yaşlı ve genç çiftçileri ciltçik atölyesinde topladı ve işçilerin durumu konusunda konferans verdi. Sonunda da basım evinde sendika grubu kurulmasını önerdi. 1932 yılında proletarya sofyasını yığınsal grevlerle sarsılıyor. 140'ı aşkın grev patlak veriyor. Yalnız Şubat ve Mart aylarında gündeliklerin azaltılması ve iş saatlerinin arttırılmasını protesto etmek için başkentin 7 basımhanesinde işçiler greve başlamışlar. 1932 yılının Ağustos'unda Deveciye'nin basım evinde de ilk sınıfsal çatışma baş gösteriyor. Parti grubunun yönetimi altında başlatılan grev 20 gün sürüyor. Bütün işçiler katılıyor greve. Sofya'da kalsa açlık çekeceği için Dimitir Lipnitsa köyüne, Nesso Garvanski'nin ana babasının yanına gidiyor. Grev sona erince Dimitir ve daha birkaç genç işçi RMS'ye üye alınıyorlar. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 23.